Ayrım 8.
Bütün insan davranışları bu iyi ile kötüye göre düzenlenir. Nereden geliyor bunların genel geçerliliği? Nedir, nerededir bunların kaynağı? Kimden almış bunlar bu genel geçerlilik egemenliğini? Bu soruların karşılığı verilmez, aranmaz Batı felsefesinde. Bilge Platon öyle buyurmuş bir kez ya, bitti artık. Bütün akan sular durur. İnsanın uyması gereken iki yüce ölçü vardır. İyi ile kötü. Birinden kaçmalı, ötekinin kanatları altına sığınmalı. Moral varlığı olmak bunu gerektirir. Tanrı da öyle buyurmuş üstelik. Şu Adem ile Havva'nın suçunu bütün insan soyuna çektiren, doğmuş doğacak bütün insanları bilmedikleri, adını duymadıkları bir eylemden dolayı suçlayan, tamunun yani cehennem yalanları içinde yakan ünlü moral varlığının ana örneği, kilisenin koruyucusu Tanrı. Şu Platoncu felsefe düşlerinin boyalı, cicili bicili evreninde, insanın usunun kavrayamayacağı ölçüde güzellikler içinde yaşayan, güzellerle sarmaş dolaş olan çapkın Tanrı böyle buyurmuş. Ahlaklı olun, kötüden kaçının, iyinin ardından koşun. Ne yaparsanız yapın suçlusunuz. Adem ile Havva'nın yaptıklarının cezasını siz çekeceksiniz. Batı felsefesinin bir kanadı Sokrates, Platon, Aristoteles üçlüsüne dayanan şu kilise babaları felsefesi de böyle düşünüyordu insan için. İnsan dışında iyi, doğru, güzel, erdem, yardım, saygı gibi şaşılacak nesnelerle bunların karşıtları olan kötü, yalan, alçaklık, saygısızlık, taş yüreklilik, eğrilik gibi daha delice nesneler vardır. Birincilere uyun, ikincilerden kaçının. Çünkü insan denen yaratıkların en yücesi bir ahlak varlığıdır, moral adamıdır. Onun yapması gereken bu söylenenlere uymaktır. Tanrı'nın uyulmasını buyurduğu, Platon felsefesinin onayladığı bu ölçüler insan dışındaymış. İşte bunlara karşı çıktı Nietzsche. Bütün adı geçen iyi ya da kötü denen nesneler, felsefenin yüzyıllar boyu üzerinde durduğu bu konular insan varlığının dışında değildir. Onlar insanla vardır. İnsan eylemlerinin içindedir onlar. İnsanın olduğu yerde, eylemde bulunduğu ortamda sözü edilir onların ancak. İnsanın bittiği yerde, eylemden, davranıştan kesildiği yerde onlar da biter, yok olur. İnsan eylemleri ancak çağlarının anlayış, davranış ölçüleri içinde yorumlanabilir Nietzsche'ye göre. Çağlar ölçülerini iyi, kötü, doğru, erdemli, saygılı gibi değer varlıklarını da birlikte düzenler. Bu değer varlıkları çağına göre öne geçer, arkaya itilir. Çağ bunlardan hangisini gerekli görürse öne alır, ötekileri ona göre düzenler. Çağın yaptığı bu genel düzenlemelerin kaynağı da insan eylemleri, insan davranışlarıdır. Bunlar insan anlayışlarına, insan tutumlarına göre yer değiştirir boyuna. Eylemler, değerlerin düzenlenmesinde başlıca etkenlerdir. İnsan davranışının uyacağı ölçüyü kendi seçer, kendi gerekli kılar. Öyleyse önemli olan yaratıcı, ilerletici davranıştır, eylemdir. Genel geçerliliği olan, yalnız bu eylemlere iten yaratıcı, geleceği yapıcı güçtür. Felsefe bu gücün yorumudur. Bu gücü aydınlatmaya çalışan düşünce çığırıdır. Konusunu insanın dışında, insandan bağımsız olarak yaşadığına inanılan kavramlardan alan bir felsefe, Nietzsche için geçerli değildir. Bu yüzden eskilerin ileri sürdüğü doğa ötesi yani metafizik bir hakikat yoktur. Daha doğrusu gereksizdir insan için. Böyle bir felsefe gerçek insana değil de yalnız düşte yaşayan insana yönelir. Onu gerçeğinin ötesinde düşünmekle, yorumlamakla daha derinleştirdiğini sanır. Oysa gerçek dışına çıkan, olanı değil de düşünüleni açıklamaya yeltenen bütün öğretiler konuyu aydınlığa çıkarmaktan çok karanlıklaştırır. Anlaşılmaz bir duruma sokar. Kolayı çetin, aydınlığı karanlık yapar. Doğanın işlenecek konuları karşısında bizim gerçek ötesiyle uğraşanların, yani metafizikçilerin de durumu böyledir. Daha da kötüdür üstelik. Onlar derin açıklamalarına dalmak için konuya böyle bir gözle bakarlar. Başka bir deyimle öldürürler konuyu. Dipnot 1 v.sc.17. Demek ki gerçeküstü konuları felsefeye sokanlar, onları felsefe için gerekli görenler, aydınlığa değil karanlığa yuvarlanıyorlar. Felsefenin konusu gerçek olandır. Gerçek olan da gözümüzün önünde, avucumuzun içindedir. Gerçek ötesi konuları işleyenlerin, bu alanda kendini tüketenlerin başarıya ulaştıkları görülmemiştir. Onlar belli kavramlar içinde döner dururlar boyuna. Üstelik olduklarından daha büyük, daha başarılı görünmek isterler. Oysa olduğundan daha çok geçerlilik isteyen bir insanın az çok değeri olmalıdır. Dipnot 2 v.sc.h.333. Gerçek ötesini felsefenin ana konusu diye anlayanlar, us ilkelerine dayanarak karşısındakini söz oyunları ile bir düşünceyi kısa bir süre için benimsemek gereğinde bıraktılar mı sevinirler. Büyük bir başarıya ulaştıklarını, savundukları bütün görüşlerin doğru, geçer olduğunu sanırlar. Nietzsche'nin gözünde bunların önemi yoktur. Bir tartışmada karşıt görüşü savunan kimseyi söz oyunlarıyla çıkmaza sokmak, onu karanlıklara boğmaktır. Gerçek tartışmasız, karşısız veriyor kendini bize. Bütün açıklığıyla karşımızda duruyor. Gerçek ötesi bu gerçekleri görmediği, göremediği için gereksizdir, insana yararlı değildir. Ancak felsefeye dalan için doğa vardır. Bütün gerçek oluşumlar onun sınırlandırdığı varlık ortamında bulunur. Unuturuz kendimizi söz ederken doğadan. Kendimiz doğayız oysa, tıpkısıyız onun. Doğa büsbütün başkadır anladığımızdan. Dipnot 1 v.sc.326. Felsefenin bize tanıttığı doğanın anlatılandan bambaşka bir nitelik taşıdığını, bambaşka bir yapıda olduğunu söylemek istiyor Besbeli Nietzsche. İnsan kendini doğadan, doğayı kendinden ayrı bir varlık olarak düşünmeye, yorumlamaya alışmış çağlar boyunca. Oysa kendisi de bir varlık olarak doğanın bütünü içindedir. Doğa başta insan olmak üzere içinde barındırdığı, kuşattığı varlık türleriyle bir bütündür. Kopmayan, kesintisiz, bölünemeyen bir bütün. Doğanın bütün ilkeleri, yasaları, kuralları insan için de geçerlidir. Nietzsche, doğa ile insan arasına konan bu uçurumdan dolayı ona unutulmuş doğa diyor. İnsanla arasında varlık özdeşliği düşünülmediği için söylüyor bunu. İnsanla doğayı birbirinden ayıran, araya aşılmaz, kaldırılmaz uçurumlar koyan gerçek ötesi felsefedir. Varlık evreninin doruğuna bir insan yaratması olan Tanrı kavramını koyan felsefedir. Metafizik bütün varlıkların üstünde bağımsız bir varlık olarak gördü Tanrı'yı. Oysa Tanrı hangi dinde olursa olsun bir insan yaratmasıdır. Bütün tanrılar insanların elinden çıkmıştır. Bütün dinler birer düşünce ürünüdür. Bütün tanrılar insan düşüncesinin yaramaz çocuklarıdır. Gelenekçi felsefe, özellikle ortaçağ kiliselerinin geliştirdiği felsefe, insanla doğa arasına uçurum koymakta, insanın yarattığı tanrıyı insanları yaratan bir varlık olarak ortaya atmakta bilinçsiz bir yarışa kaptırmış kendini. Canını okumuş insanın. İnsanın yarattığının tutsağı olması tanrı kavramıyla başladı. Orta çağ bu kavramın üstüne yeşil bir muşamba sardı. İnsanın yıkımı için. Nietzsche'nin gözünde metafizik, onun dayandığı ilkeler gibi dinlerde pek gerekli değildir. İnsanı bölen, gerçeğinden koparan birer tutumları vardır. Atılmazdık inançlarımız uğrunda böyle yarımlara, yanmazdık. Pek öyle bağlı değiliz onlara. Belki de inançlarımızı değiştirebiliriz diyedir bu. Dipnot 1 v.sc.332. Başka bir yerde ise Tanrı kendini ne denli insan sayarsa öylesine azalır ona bağlılık. Dipnot 2 v.sc.73. Tanrı'ya bağlılığı pek uzun sürmedi insanın. Bir süre sonra kendini seve seve Tanrı'ya adayanlarla Tanrı'nın arası açıldı. Tanrı kendi yoluna can koyanı unutuverdi. Şu acı sözler döküldü o kişilerin dudaklarından. Tanrım beni neden bıraktın? Bu durum insanla Tanrı arasındaki bağlılığın insanın yararına olmadığını gösteriyor Nietzsche'nin dilinde. Ona göre insanı Tanrı'ya bağlayan, insanla Tanrı arasında bağlantı kuran belli bir çıkardır. Ancak bu gelecekte umulan, öteki evrende sağlanacak bir çıkardır. Dinler önce insanları inandırmış, onları bu çıkarlarla uçmakta verilecek olan bu tanrısal nesnelerle bağlamış. Öyle avutmuş, öylece soymuş insanı. Nietzsche bunu kilisenin, dincilerin yaptığına, dinci felsefenin bunda büyük katkısı olduğuna inanır. Ona göre insanı Tanrı'ya bağlayan bir umuttur, bir gelecek yatırımıdır. Önem vermez kimse söylev çeken papazın anlatacağına. Daha önceden bildirilmezse Tanrı'nın bağışı. Dipnot 1 v.sc.78. İleride insanlara neler vereceği? Bu da insanca bir eylemdir Nietzsche'ye göre. Ancak gerçeğinden koparılmış, çağlar boyunca gerçek dışı düşüncelerle, avuntularla kandırılmış insanın eylemi. İnsanı Tanrı yolunda gittiğini söyleyenlerle Tanrı adına konuşanlar, Tanrı'yı tanrısal varlıkları açıklamaya kalkan bilgilerle kilise, onun benzeri tapınaklar aldattı, gerçeğinden özünden kopardı. İnsanda insanca olmayan dış güçlerin sınırsız egemenliği başladı. Daha kurtaramadı insan kendini, bağımsız, özgür olamadı. Paulus düşünceleri açıkladı. Calvin onun izinden yürüdü. Pek çoklarına yargı giydirildi. Böyle düzenlendi işte bu güzel evren tasarısı. Bununla açıklandı Tanrı'nın egemenliği. Uçmak, tamu, bir de insanlık Tanrı'nın hıncını yatıştırmak böyle olmalıydı da. Dipnot 2 v.sc.84. İnsan din inançlarını benimseyen bir varlık olarak özünden koptu. Kendi sınır çizgileri dışına çıktı. Özünün gerektirdiğini değil de çağlar öncesinden kendi yarattığı bir kavram varlığının Tanrı'nın buyurduklarını yapmakla yükümlü saydı kendini. Bu durum insan bağımsızlığının ortadan kalktığı yerde görülmeye başladı. Artık insan yarattığının gözü kapalı, eli kolu bağlı bir tutsağıdır. Dinin koyduğu yasaklar, ileri sürdüğü düşünceler özellikle orta çağda felsefeyle kaynaştırılmak, pekiştirilmek istendi. Bu tutum sonucu kilisede öteki evrene, düşlerde yaşayan kuruntu varlığına çevrildi gözler. Bunlar arasında Augustinus, Abelardus, Albertus, Magnus gibi felsefe bulaşımlı düşünceleri savunanlar, insanla Tanrı arasındaki eski uçurumu daha da genişletenler birer ermiş kimliğine büründü. Yattıkları yerlere mumlar dikildi, atlarına anıtlar dikildi. Toprakları kutsal, düşünceleri kutsal, atları kutsal sayıldı. Bir takım bağnaz krallarla birleşerek felsefeyi baskı altına aldılar. Nietzsche bunların dört elle sarıldıkları o yüce varlığı, o insanları egemenliği altına alan insan yaratmasını Tanrı öldü diyerek bir kıyıya attı. Metafiziğin felsefeyle ilgisi olmadığını ileri sürerken, felsefenin bağımsızlığını evrene bildiriyordu. İnsanları ağır bir baskı altında bulunduran, ezen, yıpratan, bu büyücü klana bürünen elleri kanlı, gözleri dönmüş bilinmeyen Tanrı'ydı. Eğilir, kıvrılır, kıvranırım, bitmez tükenmez acılar içinde sen vurdun beni, taş yürekli avcı, sen bilinmeyen Tanrı. Bu dizelerle dile geliyor insanın acıları, yüzyıllar boyunca Tanrı'dan, Tanrı adına konuşulanlardan çektiği. Bir büyücü olarak insan karşısına dikilen varlık Tanrı'dır burada. Zerdüşt'ün dilinden söylüyor söyleyeceğini. İnsanın çektiği bu tükenmez bir takımlarınca kutsal sayılan acı, Adem ile Havva masalından başlar. Bunu felsefe diye benimsetmişler insanlara çağlar boyunca. İşte Nietzsche'nin yazılarında, düşüncelerinde karşı çıktığı, yıkmak istediği inançlardan biri de budur. Felsefe adına insanı boyundurağa vuran, istenç özgürlüğünü, düşünme bağımsızlığını ortadan kaldıran karmaşık inançlar yığını. Uygarlığı kuran özler. Uygarlık, insan başarılarının yüce bir birikimi, birbiriyle kaynaşmasıdır Nietzsche'ye göre. İnsan başarıları birbirini sürdüren, birbirini bütünleyen sonsuz bir akış içindedir. Bu akışın taştığı, yükseldiği dönemlerde büyük yapıtlar çıkar ortaya. Bu yapıtlar uygarlık evreninin büyük doruklarıdır. Çağdan çağa seslenen, yüzyıldan yüzyıla aydınlık götüren büyük kaynaklardır. Gerek bu dorukların, gerekse onları yaratan güçlerin özünde yaratmak için, kendini aşmak için eyleme geçen atılım birikimleri vardır. Toprak ana yaratıcı çocuğu olan yüce susu yani dehayı doyurmak için büyük bir süre bekleme gereğindedir. Doğa büyük başarılı başların ortaya çıkışında birçok deneme dönemleri geçirdi. Birçok insanları bu uğurda tüketti bitirdi. Sonunda uygarlık düzeyinde görünen büyük düşünürleri, sanatçıları, bilgileri yarattı. Büyük başarı sağlayan büyük başlar da doğanın başarıları, yaratma ürünleridirler. Doğa yaratıcı bir varlık olarak ancak onlarla vardır. Bu yaratma ortamında en büyük başarı alanı sanattır. Nietzsche sanat derken kavramın bugünkü anlamını biraz daha geniş tutar. Yaratıcı, geliştirici düşüncenin doğduğu kaynağı bir bütünlük içinde sanat der. Bu sanat başlangıçta Apollo'ca, Dionysos'ça denen iki doğrultulu kaynaktan geliyordu. İkisinin de isimlendiği öz doğadır. Bu bakımdan sanat doğa ile el birliği etme, onun özündeki yaratıcı gücü kavrama ile başlar. Sanatçı doğayı bilen, doğaya en yakın olan kimsedir. Uygarlık denen sonsuz başarılar bütününün özünde de bu doğaya yönelik yaratıcı güç, sanat erki vardır. Onun için yaratmak, doğayı tanımakla başlar. Başarılı, yaratıcı, çağını aşan insan çevresine karşı biraz daha yabancılaşır. Toplumu kendinden uzakta görmeye, ondan kopmaya başlar gibi olur. Bu tutum onun bütün yaratıcı gücüyle içine kapanmasından, yaratma eylemi dışında kalanları görmemesinden dolayıdır. Yaratıcı baş, çevreye açık olan değil, geleceğe uzanan, evrene açık olan baştır. Bu başarılı baş, ya bilgedir ya da onunla eş yaşama ortamında bulunan büyük sanatçı. Nietzsche, böyle bir eyleme atılan kimsenin topluma, yani halka biraz yabancı kaldığını, ancak bu yabancılığın özünde yararlılığın bulunduğunu ileri sürer. Halka yabancı, oysa yararlı. Yolumu tutmuş gidiyorum güneş gibi, bulut gibi. Boyuna bu halkın üstünde. Dipnot 1 v.sch. Halkın üstünde olan, ondan kopan, ayrılan anlamına gelmez. Onunla birdir. Ancak onun anlayış gücünü, anlayış yeteneğini aşan bir birliktir bu. Nitekim güneş, bulut gibi doğa varlıkları toplumlara büyük yararlar sağlar da onların içinde eriyip yok olmazlar, onlara karışmazlar. İşte uygarlık yaratan özlerin biri de bu toplum içinde olma, ancak onun özünde erimeden onu geliştiren gücü taşımadır. Bu güç aydınlatıcıdır, besleyicidir, geliştiricidir. Nietzsche bu yaratıcı gücün, bu geleceği aydınlatıcı salt kaynağın çok derinlerde olduğuna, doğanın özünde saklandığına inanır. Onu bulmak, kavramak için insanın çok derinleşmesi gereğini savunur. Nerede olursan ol, derinliğine kaz boyuna, kaynak vardır aşağıda. Dipnot 2 V.S.C.H. Araştırıcı insanın tükenmeyen öğrenme tutkusu, eyleme geçme isteği dile geliyor burada. Çevresini, geleceği ancak böyle yılmadan, korkmadan derinleşenler, araştıranlar yaratır. Uygarlığı besleyen güçler, ayakta tutan özler bu araştırması gereken derinliklerdedir. İnsan buldukça mutlu olur, mutlu oldukça araştırır, öğrenir. Aramaktan yolları beri öğrendim bulmayı. Dipnot 3 V.S.C.H. İnsanı başarıya ulaştıran, geliştiren bu arama, derinleşme isteğidir. Bir araştırıcı için bulmak öğrenmektir, yeniden doğaya açılmaktır. Nietzsche'nin gözünde bilmenin, öğrenmenin tek yolu araştırma, derinlere, insana açtığı sanılan özlere gitmedir. Ancak bu arama, yaratıcı nitelikte olan bir aramadır. Yiten bir nesnenin ardından koşma değil. İnsan için en önemli iş, önce kendini araştırmadır. Bir varlık olarak sınırlarını, yeteneklerini, doğa içindeki yerini tanımadır. Sanatın kaynağında Apolloca ile Dionysosça'yı bulan Nietzsche, önce insandan doğaya yöneliyor, sonra doğadan insana dönerek aradaki bağlantıyı kuruyor. Bu bulunan bağlantı, insanla doğa arasında varlığı ileri sürülen eski uçurumu kaldırıyor. İnsan doğa düzeni içinde onun bir ilkesi, bir ayrılmaz özü olarak çıkıyor ortaya. Böylece doğayı araştıran insan kendini, kendini araştıran insan doğayı araştırıyor. İnsan için doğa dışı kalmak diye bir durum yoktur. İnsanla doğa bir özleri yapısınca bütündür. Öyleyse insana giden yol doğadan geçer. Doğaya varan çizgi insanla düğümlenir. İnsan Nietzsche'nin düşünce evreninde onunla sınırlanır. Yaratıcı insan önce kendi sınırları içine çekilir, sonra kendi özünde yansıyan evrene açılır. Bu eylem içinde yitirir kendini bir aralık. Sonra yeniden bulur. İnsanın kendini bulması, evrendeki yerini bulması demektir. Ancak derin düşünceye dalan, uygarlığa katkıda bulunan insan, evrenin sonsuzluğunda, doğanın enginliğinde, daha sonra kendi özünde yeteceğini bilir, bunu anlar. Kendini düşünce akışına, yaratıcı, geliştirici düşünce akışına kaptıran başarılı insan, ilkin kendini bulursa zaman zaman yeteceğini, sonra yine bulacağını anlamalıdır. Yeter ki o insan bir düşünür olsun. Bir düşünür için boyuna bir kişiye bağlanma gereği yoktur. Dipnot 1 V.S.C.H.305. İnsan, yaratıcı gücünün sınırlarına varınca daha kolay anlar, daha yakından tanır evreni. Nietzsche böyle bir bilgi örneğinin Greklerde ortaya çıktığını ileri sürüyor. Ona göre doğaya giden yolu, Sokrates'ten önce yaşayan doğacı Grek bilgeleri açmış. Bu yüzden evren uygarlığının kurucusu, günümüz uygarlığının yaratıcısı onlardır. Bütün ulusların öğretmenidir. Grek bilgeleri, uygarlığı kuran, geliştiren, besleyen özleri bunlar bulmuş çıkarmış ortaya. Her ulus, Thales, Anaximandros, Heraklitos, Parmenides, Anaxagoras, Empedokles, Demokritos ve Sokrates gibi eski Grek ustalarının insanı hayran bırakan topluluğu karşısında utanç duyar. Bütün bu insanlar bir taştan oyulmuşlar. Bir bütün olarak bir sıkı gereklilik vardı düşünüşleriyle öz nitelikleri arasında. Görece bir değer yoktur onlar için. Onların çağında bir bilgeler, bir bilginler kesimi yoktu. O çağda ulu bir yalnızlık içinde yalnız bilgi için yaşayan biricik kişilerdi onlar. Eskilerin şu erdemli gücü vardı onlarda. Bunlar bu güçleriyle kendilerini bulmak, sonra dönüşümlerle değiştirerek en ince, en yüce olana değin geliştirmek işinde bütün sonradan gelenleri aşmışlar. Burada bir dev, çağların kupkuru boşluğunda başka bir deve sesleniyor. Ayakları arasında sürünen, bile bile gürültü koparan cücelerden tedirgin olmadan anlayış güçlerinin yüce konuşmasını sürdürüyorlar. Dipnot 2 PH.T.G. Bölüm 1. Nietzsche'nin burada dile getirdiği düşüncelerle uygarlığın çağımız bilgisinin adı geçen bilgelerce kurulduğunu ortaya koyduğu anlaşılıyor. Ancak onları anlamak, düşünceleri kavramak da kişinin belli bir alanda derin olmasını, engin düşünme yeteneği taşımasını gerekli kılar. Çünkü halk katı olanı, bütünlüğe ulaşamayanı, değişmeden olduğu gibi kalanı görür, tanıdığını sanır. Gerçekte ışık ile karanlık, tatlı ile acı bir kez biri, bir kez öteki üstün gelen iki güreşçi gibi hem birbirinin yanındadır hem de birbirine bağlıdır. Heraklitos'a göre bal hem acıdır hem tatlı. Boyuna karıştırılması gereken bir çömlektir evrende. Karşıtların savaşından doğar bütün oluşlar. Bize sürekli görünen belirli nitelikler ise savaşçılardan birinin geçici üstünlüğüdür ancak. Bu yüzden hiç bitmiyor savaş. Sonsuzluk içinde sürüp gidiyor vuruşma. Bu savaşa uygun olarak çıkar ortaya bütün nesneler, oluşlar. Dipnot 1. PH.T.G. Bölüm 5. Nietzsche bu görüşleriyle eski Anadolu'lu bilgeyle birleşiyor. Oluşun gelişmenin özünü sürekli dönüşümde, değişimde bulan Heraklitos ile. Oluşun özünde çatışan, çelişen güçler vardır. Ancak değişmeyen bir yüce yasaya göre olur gider bu savaşmalar, vuruşmalar. Onların özünden fışkıran, uygarlığı yaratan, özü kuran gerçektir bu değişmeyen yasa. Nietzsche felsefenin bu başlangıç, bu yaratıcı dönemine trajik çağ adını veriyor. Bu çağ insandaki bilime, doğayı öğrenme, anlamaya çalışma gücünün bir atılım olarak dışa vurduğu dönemdir. İnsan bir bilge, bir düşünür olarak bu dönemde doğayı anlama, onun özünü kuran nesneleri kavrama eğilimi içindedir. Bu dönemde insan için önemli olan var olanı, göz önünde duranı kavramaktır, evreni tanımaktır. Yine bu dönemde insanla doğa karşı karşıyadır. Doğanın ezici, yıkıcı güçleri, özünden fışkıran acı çığlık insanı sanata, düşünmeye doğru itiyor. İnsan, doğanın özünden dışına vuran, çatışmaları bir sanat yapıtı niteliğinde sürdürme eylemine, isteğine kaptırmış kendini. Doğanın etkisi altında canlanan, gelişen bu istek insanı bilge yapıyor, sanatçı yapıyor, yaratmaya itiyor. Nietzsche bu düşüncelerle uygarlığı yaratan özün yapısında trajik olanın varlığını buluyor. Ona göre insan başarıları doğaya yönelmekle, doğaya yönelmek trajik olanı kavrama eğilimiyle başlıyor. Trajik olanın kavranması insanı sanata itiyor. Öyleyse uygarlığın özünde sanat eğilimi vardır. Ancak bu eğilim salt düşünmedir. Gerçek olanı kavrama atılımıdır. Yalnız düşüncede yaşadığı ileri sürülen bir kuruntu varlığı değildir. Apolloca Dionysosçu olan da bu trajik olanın dışa vuruşu, eylem niteliğine bürünerek görünüş alanına çıkışıdır. Apolloca olanla Dionysosçu olan birbirine karşıt iki büyük güçtür. Birinin güldüğü yerde öteki ağlar, birinin yuvarlandığı alanda öteki dimdik durur. Bu iki yaratıcı güç de çatışıktır, çelişiktir. Öyleyse trajik olanın özünde de çelişme, çatışma vardır. Sanat yapıtının felsefe ürünlerinin ortaya konması için insan varlığında trajik olanın yer etmesi gereklidir. Uygarlığı kuran yaratmaların doğuşu trajik olanın varlığını boyuna gerekser. İnsan özellikle trajik çağı insanı bu durumda bizim için en açık bir örnektir. Trajik olan karşısında insan kendini yitirmenin sancılar içinde çırpınır, dövünür.